Ayrım 18.
46. Bölüm Dönüş. İstanbul'a dönüşün ne derece zor olacağını baştan biliyor. Deniz'le beraber el ele, yürek yüreğe, mutluluktan kanatlanıp uçarcasına çıktıkları şehre, birbirlerini paylaşmaya doyamadıkları aşk, sevgi, tutku kokan evlerine şimdi tek başına dönecek Nehir. Çok ısrar etti ablası, hem ablası hem eniştesi. Hep beraber gidelim, biz götürelim seni dediler. En azından ben geleyim dedi Nevin. Seni bırakır dönerim. İstemedi Nehir. Ne söyledilerse karşı çıktı. Yanımda birileri olursa alışamam o eve. Yaşayamam orada dedi. Yitirdiğimin ve yalnızlığımın acısıyla tek başıma kavrulmalıyım ki gerçeklerle yüzleşebileyim. Aksi halde sürüp gider sürünüşüm. Sizin desteğinizle ayağa kalkarsam eğer sizden sonra yeniden tökezlerim. Üstelemek gereksizdi. Kardeşinin inadını iyi bilirdi Nevin. Belli ki kararlıydı ve aklına koyduğunu yapacaktı. Onun açısından bakıldığında haklıydı da. Öne sürdüğü gerekçeler yabana atılacak cinsten değildi doğrusu. Madem amaç Nehir'in bir an önce eski düzenine dönmesiydi, hangi yol kısaysa hep beraber dayanışma içinde o yolu izleyeceklerdi. İstanbul'a gitmek için özellikle pazar gününü ve sabah uçağını seçmiş Nehir. Gündüz gözüyle evine girsin, yaşanacağı baştan belli olumsuzluklarla karanlık basmadan yüzleşebilsin diye. Deniz'le beraberken cenneti yaşadığı gecelerden korkuyor artık. Eskilerin dost geceleri çehrelerini değiştirmiş. Ürkütücü, acımasız birer düşmana dönüşmüşler. Bir zamanlar mutluluğu, aydınlığı, sevinci, coşkuyu dillendirirken dipsiz bir kuyunun siyahına bürünmüş tekinsiz bir çift göz gibi ölümü ve yalnızlığı haykırıyor, özlemi en onulmaz, en dayanılmaz haliyle sunuyorlar Nehir'e. Ve Nehir, Deniz'i yitirdiğini öğrendiğinden bu yana karanlıklarla boğuşuyor. Ya şimdi? Kendi evinde. Bir daha asla Deniz'e kavuşamayacaksın diye isterik ve tiz çığlıklar atan, kanatmaya hazır, zehire bulanmış sipsiri tırnaklarını yüreğinin derinliklerine batıran, gece kılığına girmiş şeytanlarla nasıl baş edecek? İyi ki sultana anahtar bırakmışlar. Gelmiş evi temizlemiş, derleyip toparlamış. Alışveriş bile yapmış. Kahvaltılıklar, sebze, meyve, buzdolabı dolu. Nehir'le Deniz'in vazgeçilmezi, kepekli bademli ekmek bile unutulmamış. Çalışan kadının sağ kolu, evini çekip çevirecek yeteneklere sahip becerikli bir yardımcıdır diyerek evliliklerinin ilk günlerinde Nisa Hanım'ın Nehir'e sunduğu sultan gerçek bir sağ kol olduğunu kanıtlamış gene. Bavulunu Nisa Hanım ve sultanla beraber kapının önünde bırakıp ürkek adımlarla salona geçiyor Nehir. Her şey bıraktıkları gibi. Ama Nehir buradan ayrıldığı günkü Nehir değil. Yabancı bir eve gizlice girmiş gibi. Ne yapacağını bilmez bir halde içinde bulunduğu ortamı, eşyaları yeniden tanımak istercesine oradan oraya kararsızca adımlıyor salonu. Her nesnenin önünde durup tüm ayrıntılarına kadar inceleyerek her birini yeniden keşfediyormuş gibi. Beraberce, keyifle seçilmiş, o seçiliş anlarını birebir yeniden yaşıyor Nehir. Ya da yeni evlilere armağan olarak gelmiş biblolar, vazolar, mumluklar, resim çerçeveleri, en çok da o çerçevelerin içindeki fotoğrafların karşısında oyalanıyor Nehir. Duvarlara büfenin, sehpaların üzerine, vitrin içlerine serpiştirilmiş, dün kadar taze bir geçmişin artık geride kaldığını fısıldayan fotoğraflar. İkinci turun sonunda yorgun düşüyor. Bedensel bir yorgunluk değil bu. Benliğinin derinliklerinden yükselen ruhsal bir boğuntu hissi. Oturacak yer arıyor. Öylece dikiliyor ayakta. Uygun yeri bulamıyor bir türlü. Tamamlanmış puzzle'ın nasılsa açıkta kalmış gereksiz bir parçası gibi salonun neresine koyacağını bilemiyor kendini. Şaşkınlığına, çaresizliğine, perişanlığına yeniliyor sonunda. Akşamları Deniz'le sarmaş dolaş uzanıp televizyon seyrettikleri üçlü kanepeye değil de hemen onun yanındaki berjer koltuğun ucuna ileşiyor. Hıçkırıksız, gürültüsüz, patırtısız ama derinden, en derinlerden kopup gelen boynu bükük ağlamasıyla inci tanesi yaşlar döküyor Deniz için. Onu göremeyecek. Onunla yaşadığı güzellikleri bir daha asla tadamayacak olmanın kahredici acısıyla. İlk günlerdeki isyankarlığını yatsır gibi, fırtına sonrası yatışan dalgaların dinginliğinde, umarsızlığına teslim, kaderine razı, ağlıyor, ağlıyor, ağlıyor. Üzüntüsünün derinliğine karşın, garip, kendinin de şaştığı bir ferahlık var üzerinde. Alabildiğine özgür hissediyor kendini. Nedeni apaçık ortada. Doya doya ağlayabilmenin özgürlüğü bu. Ölüm haberini aldığından bu yana, ağlama, üzme kendini diyen, iyi niyetli yakınlarıyla sarılıydı çevresi. Her taziye ortamında olduğu gibi. Ölen kişinin yakını, ağlama ihtiyacında oysa, haykırarak, bağırarak, hıçkıra hıçkıra ya da usul usul sessizce. Bırakın ağlasın. Gözyaşlarıyla beraber acısını da dışarı vursun. Kısıtlamaları, kuralları, yasakları kendi koyacak artık. İlk uyarısını da hemen yapıyor zaten. Kalk nehir, diyor. Zamanının tümünü ağlayarak geçiremezsin. Kalk ve işe koyul. Bavulunu açıp eşyalarını yerleştirirken ilk gün için olağandır, diyor. Bundan sonrasında bu kadar ağlamam gerekmeyecek. Daha İzmir'deyken verdi kararını. Deniz'le yaşayacak bundan sonrasında, içinde yaşatacak Deniz'i. O hiç ölmemiş gibi. Ölmediğine göre ağlamak da yok. Toprağa verilen Deniz'in cansız bedeni, yalnızca ruhu nehirin bedeninde yaşamını sürdürüyor. İki kişilik solup alıp verecek artık nehir. İki kişilik yiyip içecek. İki kişilik çalışacak. İki kişilik gezip eğlenecek. Dışarıdan bakanlar anlamayacaklar bile nehirin iki kişilik yaşadığını. Deniz'i içinde hissetmezse nasıl insan içine karışır? Nasıl sürdürür yaşamını kaldığı yerden? İki büyük bavulla çıktıkları yolculuktan tek bavulla ve tek başına dönmenin hüznüne kapılmamaya çalışarak İzmir'den getirdiği eşyalardan gerekenleri askıya asıyor, diğerlerini de şifonyerin gözlerine yerleştiriyor. Bunları yaparken elbise dolabının sol tarafına gözü takıldıkça gülümsüyor hafiften. Kocası uzun bir yolculuğa çıkmış da gelirken eşyalarını beraberinde getirecekmiş gibi. O taraftaki dolap gözlerini açmıyor nehir. Kapaklarına el sürmüyor. Ertesi sabah işe giderken ne giyeceğini düşünerek oyalanıyor. Seçtiği pantolon ceket takımı askısıyla beraber çıkarıp ayaklı askılığa asıyor. Bir yanı boş kalıyor askılığın. Deniz'in ertesi gün giyecekleri nerede? Amma da yaptın nehir. İş seyahatinde ya Deniz, diye uzun uzun gülüyor. Ağlamakla özdeş, ağlamakla kardeş, buruk bir gülüşle. İştahı yok ama bir şeyler yemek zorunda. Kendisiyle yaptığı anlaşma bunu gerektiriyor. O uğursuz kazadan bu yana tamı tamamına 7 kilo vermiş. Deniz olsaydı hiç hoşlanmazdı bu durumdan. Her kapıyı açan biricik anahtar bu. Deniz olsaydı. Deniz olsaydı ne düşünürdü? Deniz olsaydı böyle bir durum karşısında nasıl davranmamı isterdi? Diline pelesenk olan bu sözcüklerin büyülü bir iyileştirici etkisi var nehir üzerinde. Başkalarının ağlama, üzülme demesi, beklenen yatışmayı sağlamak bir yana daha da kışkırtıcı olurken, Deniz olsaydı bu kadar ağlamamı, üzülmemi istemezdi diye düşünmek, nehire olağanüstü bir güç veriyor ve içi boş, kof bir duruş da olsa onu ayakta tutmayı başarıyordu. Ne var ki, banyoya, duşun altına girdiğinde söz geçiremiyor kendine. Deniz'e duyurmak istemediği hıçkırıklarını engelleyemiyor. Oysa hıçkırıklar olmasa duştan inen damlalarla karışıp gidecek gözyaşları. Nehir bile farkında olmayacak ağladığının. Bornozuna sarınıp yatak odasına doğru yürürken son derece bitkin hissediyor kendini. Rol yapmaktan, hayalle gerçek arasındaki yolu binlerce kez kat etmekten yorgun düşmüş, tükenen gücünün son zerreleriyle kurulanıp rahat bir şeyler geçiriyor üstüne. Giyinirken garip bir huzursuzluk sarıyor her yanını. Deniz, nehirin içinde yaşattığı sevdiceği sıyrılıp oradan çıkmış da odanın tavanından onu seyrediyor sanki. Her banyodan çıktığında yaptığı gibi gelip arkadan sarılıverecek, nehire eğilip ensesinden öpecek. Ürperiyor nehir. Bir an önce kaçıp gitmek istiyor buradan. Aceleyle yatarken giyeceği geceliği çekmeceden çıkarırken ipler kopuyor. Olduğu yere yığılıveriyor. Şaşılası bir gayretle birkaç saniye içinde toparlanıp ayağa kalkıyor. Düşerken oraya buraya çarptığının farkında ama canının acısını duymuyor bile. Panik halinde çünkü. Anlamlandıramadığı yabansı bir suçluluk duygusuyla beraber gitgide palazlanan beklenmedik bir panik. Zangır zangır titriyor her yanı. Elinde tuttuğu geceliği sıkı sıkıya sarılıp dışarı atıyor kendini. odanın kapısını kapatması yetmezmiş gibi dışarıdakilerin içeri girmesini, içeridekilerin de dışarı çıkmasını engellemek istercesine telaşla kilitliyor üstelik. Sakinleşir gibi olunca utanıyor yaptığından. Anahtarı çevirip usulca kilidi açıyor ama kapıyı açamıyor. Affet beni Deniz, yapamayacağım. Yalvarırım affet. Enseme öpücükler kondurduğun, güçlü kollarınla sarıp sarmaladığın tutkuyu, aşkı dudaklarından içirdiğin o odada tek başına kalamayacağım. Sen olsan o yatakta bensiz yatabilir miydin? Uyumak için her yolu denese de evindeki ilk geceyi uykusuz geçiriyor Nehir. Çalışma odasındaki kanepeye uzanıyor önce. Gözlerini kapatıp tüm düşüncelerinden arınmaya, uykunun dingin kollarına sığınmaya çabalıyor. Olmuyor. Bir zamanlar bilgisayar başında saatlerce çalışıp yorgun düştüğünde biraz dinlenme niyetiyle başını koyar koymaz derin uykulara daldığı kanepe bu gece iğneli beşik sanki. Israrcı olmanın anlamı yok. Bitki çayı hazırlayıp televizyonun karşısına geçiyor. Yerli kanallardan birinde yarısını yakaladığı macera filmiyle geç saatlerde yayına giren bir tartışma programını izliyor. Yabancı kanallara geçiyor ardından. Filmler, şov programları umudunu kesiyor artık. Belli ki uyuyamayacak. Gün ağarmaya başlarken yorgunluktan, üzüntüden, içsel endişe ve korkularından kas katı kesilmiş bedeni daha fazla sürdüremiyor inadını. Ve Nehir dizinde battaniyeyle kıvrılıp oturduğu kanepenin üzerinde uyuyakalıyor. 47. Bölüm Demir Lady. O gün 2 saatlik uykuyla işe gidiyor Nehir. Dinlenmemiş yorgun bedeni isyan halinde ama verdiği kilolar yüzünden bedenine biraz bol gelen siyah pantolon ceket takımının içinde kendinden emin dimdik yürüyor. Yaptığı hafif makyaj gözlerinin altındaki mor halkaları tümüyle kapatmasa da dingin bir ifade kazandırmış yüzüne. Açılışının üzerinden yalnızca birkaç ay geçen yeni şirketine giderken buruk bir heyecan var içinde. Onca emek harcayarak elleriyle kurduğu iş düzeninin keyfini çıkaramadan, yaşanan olumsuzlukları bir yana itip, tüm zamanını çalışmaya, ayırmaya bir başka deyişle kendini işine adamaya kararlı Nehir. İşi dışında oyalanıp avunabileceği başka ne kaldı ki hayatında? Pınar'la Hakan kapıda karşılıyorlar Nehir'i. Bir adım gerilerinde de Tolga ile Nurcan. Diğer çalışanlar kalabalık etmemek için kapı önündeki karşılamaya katılmamışlar. Oldukları yerde ayağa kalkarak bekliyorlar patronlarını. Rastgele bir davranış biçimi değil bu. Düşünüp taşınarak, aralarında uzun uzun tartışarak öyle bir karşılama ve topluca başsağlığı dileme kararı almışlar. Teker teker odasına gidip taziyelerini sunmaları acıyı tazelemekten başka bir işe yaramayacak. Pınar, Hakan, Tolga ve Nurcan'la kucaklaşıyor Nehir. Kendilerince saptadıkları protokol sırasına göre hoş geldiniz diyen şirketin hukuk danışmanı, muhasebe müdürü ve Antalya'ya gitmeden önce işe aldıkları dijital medya uzmanıyla tokalaşıyor. Sonra da masaların arasından gezinerek ayakta bekleyen tüm çalışanların tek tek ellerini sıkıyor. Duygularından arınmaya şartlandırdığı bedeni beyninden gelen komutlarla hareket ediyor. Başlar önde, alçak sesle dile getirilen "Başınız sağ olsun, çok üzüldük, Allah sabır versin" diyenleri başını hafifçe sallayarak hatta biraz da gülümseyerek yanıtlıyor. Bütün iletileri kulağının dışında bırakmaya kararlı. İçeri girmelerini, beyni tarafından algılanmalarını engellemeli ki ayakta kalabilsin. Dışarıdan bakınca şaşırtıcı derecede sakin, yaşadığı tüm olumsuzlukları aşmış olduğunu düşündürüyor. Onca yükün, onca acının altından ezilmiş, lime lime çıkmış birine hiç benzemiyor. Uzun bir seyahatten, hatta yüzündeki ifadeye bakılırsa dinlendirici bir tatilden dönmüş de iş arkadaşlarıyla özlem gideriyor sanki. Acilen toplantı yapmamız gerekiyor. İlgili birimleri yarım saat sonra odamda bekliyorum. Derin bir sessizlik, şaşkın, duygularına inanamayan bakışlar. Nehir'i tanımakta güçlük çekiyor herkes. Deliler gibi sevdiği insanı kaybetmiş, incinmiş, acılı, naif bir eş beklerlerken, şirketten ayrı kaldığı 2 ayın acısını çıkararak arada açığı kapatmak istercesine hırslı, katı, eski haliyle taban tabana zıt bir kadın duruyor karşılarında. Nehirin sıkı sıkıya yapıştığı maskenin altında yatan gerçekleri yalnızca en yakınları Pınar'la Hakan az çok hissedebiliyorlar ama onlar bile sezilerinin doğruluklarından emin değiller. ''Kolay gelsin herkese, iyi çalışmalar.'' diyerek odasına doğru yürüyen, patronlarının peşinden giderken baş başa kaldıklarında neler olacağının merakı içindeler. Kalın zırh tabakasının gerisine itilmiş duyguların, vurdum duymazlığı çağrıştıran bir kayıtsızlıkla dışa vurumu, aynı soğuk tavırlar, aynı katı tutum saltanatını sürdürecek mi, yoksa acabalarla daha fazla boğuşmalarına gerek kalmıyor. Odasına girip kapıyı kapattıklarında çözülüveriyor Nehir. Öyle ki tutmasalar yığılıp kalıverecek oraya. Hıçkırıklarını boğmak için yumruklarıyla ağzını tıkıyor, Pınar'ın göğsünde ağlıyor, Hakan'ın omuzunda. Onların da Nehir'den eksik kalır yanları yok. Acıyı tek yürek halinde yaşarken birbirine karışıyor gözyaşları. ''Buraya kadarmış direncim'' diyor Nehir. Gözlerini kurulayıp toparlanmaya çalışırken ''Dayanırım'' dedim ama beceremedim. ''Dayanma zaten'' diyor Pınar isyanla. ''Herkes biliyor acının büyüklüğünü. Kendini zora sokmanın anlamı yok. Öyle deme Pınar. Kendimi bırakırsam bir daha asla toparlanamam.'' Kapının tıklatılmasıyla bölünüyor konuşmaları. Tolga, içlerinde bir aylık çalışma raporlarının bulunduğu dosyaları masanın üzerine bırakırken, Nehir'in üzerinden alamıyor gözlerini. Biraz önceki kaya sertliğindeki iş kadını bu mu? Tolga da yabancı sayılmaz artık. Pınar ve Hakan'la beraber Nehir'in şirkette vazgeçilmez saç ayağının bir parçası. Ama toplantıya gelecek diğerleri. Bu halde görmemeliler onu. Pınar, Hakan, Tolga ve Nurcan ekip halinde cansiperane bir gayretle iyileştirmeye çalışıyorlar patronlarını. Pencereler açılıp oda havalandırılıyor. Su, kolonya, kahve. Bulundukları ortam ve şartlarla uzaktan yakından ilgisi olmayan sohbet girişimleri. ''Merak ettim şimdi'' diyor Tolga. ''Bütün demir leydiler perde gerisinde böyle gözyaşı dökerler mi, yoksa yalnız bizimkine has bir özellik mi ağlamak?'' ''Ben kim, demirden leydi olmak kim Tolga?'' diye acı acı gülüyor Nehir. ''Benimki yalnızca dışarıya karşı dik durma çabası. Şirketin üst düzey toplantısına katılmak üzere içeriye giren avukat, muhasebe müdürü, personel müdürü, medya uzmanı, biraz önceki güçlü duruşundan ödün vermeyen, tüm varlığıyla işine odaklanmış gerçek bir demir leydiyle Nehir Sezen'le oturuyorlar masaya.'' Nehir'in gözlerindeki solmaya yüz tutmuş kırmızılığı, kirpiklerinin dibine oturmuş, gözyaşlarından armağan tuz tortularını fark etmiyor bile, yüreğinden geçenleri kestiremedikleri gibi. Toplantının akışında, daha öncelere benzer, bazı konularda birikmişlik dışında önemli bir farklılık yok. Nehir'in olmadığı zaman diliminde yapılan işlerin raporları sunuluyor önce. Ardından da taslak halindeki yeni projeler üzerinde konuşuluyor. ''Rapor dosyalarını en ince ayrıntılarına kadar tek tek inceleyeceğim.'' diyor Nehir. ''Ama gördüğüm kadarıyla hiçbir eksik yok çalışmalarınızda. Tam tersine benim olmayışımla kamçılanmışsınız sanki. Kutluyorum sizi ve hepinize teşekkür ediyorum.'' Toplantı dağılıp baş başa kaldıklarında ilk başarılı işlerine imza attıkları gün ''Atom karıncalarım'' dediği Pınar, Hakan ve Tolga ile asistanı Nurcan'a ayrıca teşekkür ediyor Nehir. Yapılan işlerde, işlerin yönetilmesinde aslan payının onlara ait olduğunu biliyor çünkü. İyi ki varlar. Onlar olmasa ne yapardı Nehir? Nasıl kalkardı bunca işin altından? Önüne konan raporların hepsini eve götürüyor Nehir. Sözüm ona inceleyecek. Soyunup dökündükten sonra çalışma masasının üzerinde dizdiği dosyaların başına geçiyor ama henüz ilk raporun ilk sayfasından birkaç paragraf okumuşken hiç alışık olmadığı biçimde uyuyakalıyor. Kolları masanın üstünde, başını kollarının arasına bırakmış, saçları dosyaların üzerinde darmadağın. Gece uykusu gibi uzun soluklu, dingin bir uyku değil bu. Fazla uyuyamıyor zaten. Olsa olsa bir ya da iki saat. Birileri dürtmüş gibi irkilerek uyanıyor. Kas katı kesilmiş bedeni. Aynı konumda hareketsiz kalmaktan bacakları uyuşmuş. Doğrulup kalkıyor. Bir gece önceki uykusuz gecenin bu geceye getirisi diye yorumluyor zamansız uyumasını. İki saatlik uykuyla işe git, üzerine yorucu, hırpalayıcı bir gün geçir, olacağı budur diye çıkıyor kendine. Bu gece zamanında yatıp uykusunu almalı ki yarına, yeni güne dinlenmiş olarak uyanabilsin. Ne var ki isyankâr bedeni verilen komutları dinlemiyor. Bir şeyler atıştırıyor. Ihlamur, bal, tarçın karışımı. Ablasının iddialı tarifi. Hazırlayıp içiyor. Raporlara göz atıyor yeniden. Televizyon seyrediyor. Bütün bunların yatıştırmak yerine diriltici etki yaptığını fark edince kanepeye uzanıp İzmir'de okumaya başladığı romanı alıyor eline. Sabaha karşı roman bitiyor. Gözlerinde hala uyku yok Nihir'in. Akşam dosyaların üzerinde kestirdiği kısacık uykuyla gidiyor ikinci iş gününe. 48. bölüm. Şimdi uzaklardasın. Bir gün öncesine göre daha da yorgun Nihir. Güneş ışığına bakmakla zorlanıyor. Gözyaşlarının tuzuyla zaten kavrulmuş gözleri uykusuzluktan kıpkırmızı. Kirpiklerinin üzerinde tonlarca yük var sanki. Koyu renk güneş gözlüklerini takınca rahatlar gibi oluyor. Fiziksel rahatlamanın dışında kendine ait kalmasını istediği tüm gizlerini de saklıyor bu siyah camlar. Uzağında durmak istedikleriyle arasına set çekiyor, koruyor, kolluyor onu. Dışa vurmak istediklerini içine tutuyor. Dışarıya sızmalarını, yayılmalarını, her önüne gelinin bilir bilmez yorumlarıyla yok yere örselenmelerini engelliyor. Bir çift koyu renkli camın koruyucu kalkanının ardına sığınarak iş yoğunluğuna kaptırıyor kendini. Gün içinde o yoğunluğun tek düzeliğini bozan birkaç ziyaretçisi oluyor Nihir'in. İstanbul'a döndüğünü duyan eski iş yerinden birkaç çalışma arkadaşı ve açılışa davet ettikleri iş yeri komşularından şirketlerini temsilen gelen halkla ilişkiler bölümlerinden iki kadın. İş arkadaşlarının yanında daha rahat davranabiliyor Nehir ama şirket temsilcilerinin karşısında ölçülü ve mesafeli olmaktan yana. Bu yüzden de siyah camların gerisinde durmaktan son derece memnun. Ancak akşam üzeri gelen iki özel konuğunun karşısına yüzüne maske gibi yapıştırdığı kapkara gözlüklerden arınarak çıkabilir. Patronu olmanın ötesinde canından, kanından bir yakınıymış gibi bağlandığı, iş konusundaki önderi, yol göstericisi Nevzat Bey ve onun en az kendisi kadar sevecen, dost yürekli eşi Sedef Hanım. Gözyaşları içinde sarmaş dolaş oluveriyorlar bir anda. Nehir'e Nokta Ajans'ın yan kolu olma şansını tanıyan ve yeni şirketin kuruluşunda başrolü oynayan, yanı sıra İzmir'deyken her gün telefonla arayarak yanında olduklarını hissettiren bu iki güzel insana çok şey borçlu Nehir. Yaptıkları onca şey yetmezmiş gibi yurt dışında oldukları için o zor günlerinde yanına koşamadıklarına hayıflanıyor hala. Sedef Hanım'ın kaygılı bakışları, Nehir'in gözlüğünün altından çıkan kan çanağına dönmüş gözlerinde. Geçti artık güzel kızım diyor kadife yumuşaklığındaki okşayışı ses tonuyla. Yaşadıklarını azımsadığımı sanma sakın. Acının çok taze olduğunu da biliyorum. Ama bir şeylerin geride kaldığını kabullenip geleceğe çevirmelisin yüzünü. Ne diyorsunuz siz Sedef Hanım diyor Nehir. Hangi gelecekten söz ediyorsunuz? Bugünümü bile yaşayamıyorum ben. Dünde kaldım. Ne bugün ne gelecek. Beni yaşama bağlayan ne varsa dünde var. Haklısın kızım. Çok haklısın diye araya giriyor Nevzat Bey. Ama ilk günkü acı aynı şiddetiyle sürse kimseler dayanamaz buna. Asla bitip tükenmeyeceğini düşündüğün o acı zaman içinde şekil değiştirip dayanılır hale gelecek. Ve sen yaşamını sürdüreceksin. Birden ayılıyor Nehir. Nevzat Bey ve Sedef Hanım'ın 12 yaşındayken yitirdikleri kızlarının acısı üzerine konuştuklarını fark ediyor. Kendi acısını yücelterek onların yarasına tuz basmış olmanın ezinciyle gülümsemeye çalışıyor. Zamanla belki diye mırıldanıyor. Kendisini affettirmek ister gibi. Onun yumuşamasını fırsat bilen Nevzat Bey, bir yerden başlamalısın ama diyor. Örneğin bu gece. Niye hep beraber yemeğe çıkmayalım ki? Henüz çok erken. Böyle bir şeye hazır değilim. Hazır olmanı isteseydik önceden haber verirdik diyerek gülüyor Sedef Hanım. Sonrası yok. Daha sonrası da olmayabilir. Yaşanan acı deneyimler hiçbir şeyi ertelememesi gerektiğini öğretiyor insana. İtiraz etme. Seni yemeğe götürmeye geldik. Götüreceğiz de. Bebekteki balık restoranına girerken adımları geri geri gidiyor Nehir'in. Suçluluk duygusu her yanını sarmış. Acımasız bir yargıç gibi senin yerin burası değil diye haykıran iç sesine hak veriyor. Neşelenmeye, gülmeye, keyiflenmeye gelmiş bu insanların arasında ne işim var benim diye içten içe sorguluyor kendini. Ben istemedim gelmeyi Deniz. Dostlarımızın hatırı için kıramadım onları, bağışla beni. Nevzat Bey ile Sedef Hanım bebek koyunu tüm güzelliğiyle gözler önüne seren manzaraya karşı camın önüne oturtuyorlar Nehir'i. Kendileri de karşısına geçip yan yana oturuyorlar. Öyle ki üzerine titredikleri konuklarına eşit uzaklıkta olsunlar. Karı koca iki garsonun iki taraftan tutarak getirdiği ahşap meze tepsisinden el çubukluğuyla birbirleriyle yarışırcasına seçtikleri küçük tabaklarla masayı donatıveriyorlar. Nehir'in canının çektiği tek bir yiyecek yok içlerinde. Ara sıcak, ana sıcak tuzlu balık, laflarını da ilgisizce dinliyor. Suç yiyeceklerde değil, Nehir'de. Kazayla beraber acıkma güdüsünü de yitirmiş sanki. Bıraksalar lokma koymayacak ağzına. Yemek için yaşayanlardan hiç olmamıştı zaten. Ama şimdi yaşamak için bile değil, ölmemek için yiyor. Çok zayıflamışsın diyor Sedef Hanım. Şu bileklere bak hele. Eriyip yok olarak öbür tarafta sevdiğinin yanına gitmeye niyetleniyorsun. Daha önce bunu başaran kimse olmamış, haberin olsun. O halde neymiş? Yemene bakacaksın. Eski fotoğraflarında incecik görünen Sedef Hanım'ın kızını kaybettikten sonra aldığı kiloların altında yatan neden demek ki bu. Geldiğinden beri ilk kez gülümsüyor Nehir. Benzer acıları yaşamış insanların anlayışlı, olgun paylaşımcı ifadesi var yüzünde. Haklısınız diyor. En kısa zamanda eski kiloma dönmeye çalışacağım. Hemen işe koyulu halde diye masaya serpiştirilmiş mezelerden Nehir'in tabağına servis yapıyor Nevzat Bey. Tabağına konulanlardan davet sahibi dostlarını memnun edecek kadar yiyemese de uzun zamandır ilk kez birileriyle beraber olmaktan, onlarla bir şeyleri paylaşmaktan keyif aldığını hissediyor Nehir. Uzaktan uzağa kulaklarına dolan o şarkının namelerinde duyuncaya kadar. Şimdi uzaklardasın. Gönül hicranla doldu. Hiç ayrılmam derken kavuşmak hayal oldu. Kalabalığın uğultusuna karışıp gidecek hafiflikte çalınan şarkının sesi, pencere önünde yer alan upuzun masadaki grubun ricasıyla yükseltilip yetmezmiş gibi koro halinde söylenmeye başlayınca dayanacak gücü kalmıyor Nehir'in. Şimdi uzaklardasın Deniz diye mırıldanmaya başlıyor. Gönül hicranla doldu. Hiç ayrılmam derken kavuşmak hayal oldu. Son iki dizede hıçkırıklarını engelleyemiyor. Başını kaldırıp baktığında Sedef Hanım'la Nevzat Bey'in de kendisinden farklı bir durumda olmadıklarını görüyor. Üçü birden yitirdiklerine hiç ayrılmam derken kavuşmanın hayal olduğu canlarına döküyorlar gözyaşlarını. Koronun gürültüsüne karışıyor hıçkırıkları. Şarkı bitince hiçbir şey olmamış gibi ortaya getirilen meyve tabağından birkaç dilim portakalla elma koyuyor Nehir'in tabağına Sedef Hanım. Nehir'in ise yüzünü gözünü silip saçlarını düzelterek biraz önce yaşananların izlerini yok etme çabasında. Ağlamaktan utanma diyor Sedef Hanım. Tabağındaki elmayı parçalara bölerken. Gülmekten utanmadığın gibi ağlamaktan da utanmayacaksın. İnsana özgü duyguların dışa vurumudur ikisi de. Bir başka deyişle insanı insan yapan duygu yansımalarıdır. Hayatı doya doya yaşamak istiyorsan yeri geldiğinde katılarak gülecek, yeri geldiğinde hıçkırarak ağlayacaksın ve bu yaptıklarından asla utanç duymayacaksın. Bir başkası söylese bundan sonrasında hayatı doya doya yaşamak isteyen kim diye kafa tutar Nehir. Ama evlat acısı yaşamış birinden bunları duyunca ağzını açıp tek söz edemiyor. Sedef Hanım, herkese biçilen ömür farklı ve herkes de kendisine biçilen o ömrü en iyi şekilde yaşamak zorunda diye geceye son noktayı koyarken de sessiz kalmayı yeğliyor Nehir.